Ayrım 17. Rica etsem saçımı okşar mısınız? Mustafa Mutlu, sayfa 206. Villanın üst katını büyük bir toplantı salonu haline getirmişti adam. Dört tarafı camlı bir çatı katıydı aslında burası. Camların dışındaki açık bölümde büyük saksılar içinde onlarca ağaç, yüzlerce çiçek vardı. Grup terapileri genellikle akşam saatlerinde olduğu için görülebilsinler diye tek tek aydınlatılmıştı ağaçlar. Salonun bir köşesinde iki büyük kanepe, dört berjer, koltuk, kenarlara serpiştirilmiş çok sayıda irili ufaklı minder bulunuyordu. Diğer köşe ise bar şeklinde dekore edilmişti. İsteyenin kalkıp kendi alkolsüz içkisini alabilmesi için. Bar tezgahının bir köşesinde sıcak su, sallama çay, Nescafe ve metal küçük bir şerbetliğin içinde sıcak süt duruyordu. Salonun tam ortasında ise küçük arkalıklı, çok da rahat görünmeyen 11-12 tane koltuk elips biçiminde dizilmişti. Hepsinin aralarında küçük sehpalar vardı. Psikolog iki asistanı ile birlikte çıktı üst kata. Listede adları olan 8 danışan da oradaydı. Bazıları koltuklara yerleşip sohbete başlamıştı bile. İkisi barda bardaklarına limonlu kola koyuyordu. Psikoloğun daha önce sadece bir kez gördüğü genç bir kadın ise salonun tam ortasında burnunu cama yaslamış dışarıyı seyrediyordu. Danışanlar doktorların geldiğini görünce sohbeti kesip ayağa kalktılar. Sonra hep birlikte içeceklerini alıp elips biçiminde dizilmiş sandalyelere yöneldiler. Asistanlar elipsin iki ayrı ucuna, psikolog ise yuvarlağın cam kenarındaki bölümünün tam ortasındaki koltuğa oturdu. Herkesin istediği yere oturabileceğini söyledi ve ekledi. Bundan sonraki buluşmalarda da bugün oturduğunuz yere oturursanız birbirimizi bulmamız ve izlemeniz daha kolay olur. Haftaya bir arkadaşımız daha bize katılacak. Herkes oturduktan sonra psikolog dostça konuşmaya başladı. Bu toplu halde ilk buluşmamız olduğu için size grup terapisi hakkında bazı genel bilgiler vermek istiyorum. Bu buluşmalar bir veya daha fazla psikoterapist gözetiminde yapılır. Gördüğünüz gibi biz 3 kişiyiz. Arkadaşlarımı tanıyorsunuz, üniversiteden asistanlarım. Grup terapileri 2 danışanla da yapılır, gerektiğinde 15 kişiyle de. Önemli olan tüm danışanların birbirlerinin sorunlarını anlamaya ve çözmeye çalışmalarıdır. Buradaki temel kural, herkesin birbirini yaşantısına, duygusuna, sorununa, düşüncesine kesinlikle saygı göstermesidir. Böylece hepimiz sakınmadan, çekinmeden anlatmak istediğimiz her şeyi anlatabileceğiz. Ve aynı şekilde konuşan kişiye yine saygı çerçevesinde her şeyi sorabileceğiz. Her birimizi daha iyi anlayacağız. Çok iyi dostluklar kuracağız. Hem de kendimizi daha iyi anlayacağız. Göreceksiniz ki burada bulunan herkes kesinlikle normaldir. Aramızda hasta yok, danışan var. Konuştukça hissettiğiniz yalnızlık duygusunun azaldığını, çevrenizdeki herkesin benzer sorunları olduğunu göreceksiniz. Başkalarını dinlerken kendinizi ister istemez sorgulayacaksınız. Böylece kendinizle ilgili farkındalığınız artacak. Farklı bakış açılarını dinleyerek sorunları ele almanın birden fazla yolu olduğunu hissedeceksiniz. Sonuçta hepimizin sınırları genişleyecek. Başkalarına yardımcı olma hissiniz kendinize güveninizi arttıracak. Zaman içinde yan koltuğunuzda oturan arkadaşınızın sorunlarının üstesinden geldiğini görmek size ilham verecek, umudunuzu arttıracak. Adam söylediklerinin etkisini ölçebilmek için bir süre sustu. Soracağınız bir şey yoksa bugünkü ilk seansta sadece tanışacağız. Herkes kısaca kendisini ve sorununu çok detaylandırmadan ama anlaşılabilecek uzunlukta anlatacak. Daha sonraki seanslarda ise bu sorunlar hakkında konuşup tartışacağız. Herkes hazırsa sağımda oturan arkadaşımızla başlıyoruz. Sonra oradan sırayla devam edeceğiz. Psikoloğun sağımdaki dediği kız hiç beklemediği bir şekilde söz sırasının kendisinde olduğunu öğrenince heyecanlandı. Ben, dedi, sesi çatladı. Bir yudum su içip devam etti. Ah, kusura bakmayın, topluluk içinde konuşmaya çok alışık değilim. Ben Buket. Ne diyeceğini bilemedi. Kızardı. Psikolog imdadına yetişti. İlk konuşan olmak her zaman zordur. Kız kendini toparlamaya çalıştı. İstanbul siyasalı 10-11 yıl önce bitirdim. Savcı kızıyım. Sizler gibi bir aileden geliyorum yani. Ama üniversite yıllarında tesettüre girdim. O kesimden bir evlilik yaptım. Annemi zaten çok küçük yaşlarda kaybetmiştim. Babam bu duruma tepki gösterdi. Tam 10 yıl boyunca görüşmedik. 3 çocuğum oldu. Kocamın ailesiyle aynı evde oturdum. Hayatın herkesin önünde böyle anlatacağı hiç aklına gelmemişti kızın. Zorlandığını hissetti. Olabildiğince kısa kesmeye çalışarak devam etti. Dediğim gibi, önce türban taktım, evlendikten sonra bir ara çarşafa bile girdim. 10 yıldır hiç böyle bir ortamda bulunmadım. Çevrem hep kapalı insanlardan, eşimin cemaatinden oluşuyordu. Düğünde, ölümde, nişanda toplanırdık ama haremlik selamlık düzeninde. Bu yüzden heyecanımı mazur görün. Kocamla sorunlar oldu aramızda. Tahmin edebileceğiniz türden sorunlar. Kim bilir, belki de hiç tahmin edemeyeceğiniz türden sorunlar. Neyse, uzatmak istemiyorum. Birkaç ay önce evi terk ettim. Şu anda kocamla boşanma davam devam ediyor. Çocukların velayetini bana bırakmak istemiyor. Ama benimle evliyken dini nikah kıyıp evlenmesi, o süreçte beni durmadan dövmesi, babasının bile benim lehimde tanıklık yapmayı kabul etmesi davayı benim lehime çeviriyor. Birkaç aydır babamla yaşıyorum. Şu anda çocuklarıma o bakıyor. Buraya da onun zorlamasıyla geldim. Onun benim için ne kadar önemli olduğunu anladım. Ama çok geç kaldım. O yüzden artık kırmamaya özen gösteriyorum babamı. Dış işlerinin personel sınavına hazırlanıyorum. Kazanırsam çocuklara kim bakacak, nasıl yetişeceğim, hem işe hem eve bilmiyorum. Ama başarmak zorundayım. Babamda açtığım yaraları sarmanın ve geleceğimi kurtarmanın başka yolu olmadığını biliyorum. Kız bir yandan konuşuyor, bir yandan da inanamıyorum. Mahremimi hiç tanımadığım insanlara nasıl da rahatlıkla anlatıyorum. Benimki duysa öldürür diye düşünüyordu. Boğazı kurudu, şimdilik bu kadar dedi. Grup ilk şoku yemişti. Kimse bu kot pantolonlu, saçları yapılı, hafif makyajlı kızın içinden çıkan o kadının gerçek olabileceğini hayal bile edemezdi. Sol çaprazında oturan bir kadın duyduklarından etkilenip sesinin de şiddetini ayarlayamayıp bağırdı. "Aferin kızım, topla kendini, helal olsun sana." Kızın yanındaki adam sıranın kendisine geldiğini anladı. Etrafına bakıp gülümsedi. "Benim böyle bir hikayem yok," diye girdi söze. Adını söyledi, evli ve bir çocuk babası olduğunu belirtti. Geçenlerde oğlan evlendi çok şükür diye ekledi. Ben bu ülkede yaşayan birçok insan gibi bir ip cambazıyım efendim. Eskiler ip cambazlarına rismanbaz dermiş. Ben de devlet memuru olarak rismanbazlık yaptım hayatım boyunca. Gerili halatların üzerinde yürümek zorunda kaldım hep. Cebinde 3 kuruş parayla aile geçindirmek de rismanbazlık değil midir efendim? Vergi dairesi müdürlüğü yaptım. Dürüstlükten taviz vermedim, harama el uzatmadım. Öyle olunca da ne oldum ne de öldüm. Hani ip cambazı telin tam ortasına gelince zorlanırmış en çok. Geriye dönse zor, ileriye gitse daha bir zor. Kıvranır dururmuş öyle. Devlet de bize denge çubuğu diye 3 kuruşluk bir maaş veriyor. Sonra dayıyor ünvanı, dayıyor yetkiyi, dayıyor sorumluluğu. Bir yanda kötü işlerle gelebilecek rahat bir yaşam, diğer yanda onurlu, namuslu, erdemli ama zor bir hayat. Böyle böyle yaşadık ve buna kafa dayanmadı artık. Hanım dedi ki oğlanı evlendirdikten sonra senin huyun bozuldu. Geçimsiz, sinirli bir adam oldun. Psikoloğa mı gideceksin, ne yapacaksın bilmem. İşte bu nedenle buradayım efendim. Sıra asistanlardan birine gelmişti. O gülerek sözü yanındakine bıraktı. Orta yaşlı adam, vallahi ben de yakın zamana kadar 3 kuruşa talim eden bir teknik ressamdım. Aslında ailemin hali vakti iyiydi. Ama peder beyle aramız limoniydi her daim. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümü Grafik Ana Sanat Dalını bitirdim. Sonra bir firmada çalışmaya başladım. Daha üniversiteye bile başlamamıştım ki peder beyin anama ettiği zulme dayanamadım, kendi evimden çıktım. Okul bittikten sonra onlardan da 5 para istemedim. İstemedim ama hayatım da böylece bolluk içinde yoklukla geçti. Buraya geliş nedenim ise bu yaşıma kadar babam bildiğim adamım aslında babam olmadığını öğrenmem. Hem de ölümünden sonra. Meğer o benim melek anam boynuzlamış bunu eski sevgilisiyle. Kısacası ben Deniz Veled-i Zina'ymışım. Düşünün, bunu benim yaşımda öğreniyorsunuz. Tüm doğru bildikleriniz yanlış, yanlış bildikleriniz doğru oluyor birdenbire. Bir yandan da kötü bildiğiniz o adamın her şeye rağmen yaman bir adam olduğu gerçeği çıkıyor karşınıza. İşte dünyaya, insanlara güvenimi kaybetmiş bir haldeyim. Ben bu saate kadar zaten evlenip yuva kurmamışım. Şimdi de böyle bir güvensizliğin içine düştüm. Psikolog beyi bir televizyon programında bu güvensizlik meselesini konuşurken izledim. İşte o zaman verdim kararımı. Umarım hepimiz bir an önce bu dertlerden kurtuluruz. Gruptakilerin yarısından fazlası inşallah diyerek yanıt verdi bu dileğe. Sonraki adam oturduğu yerde doğruldu, adını soyadını söyledi, yakın zamana kadar dış işlerinde çalışan bir konsolos olduğunu anlattı. Biz diplomatlar işimiz gereği her kılığa gireriz. Nereye gönderirlerse gideriz. Dünyanın her tarafında her türlü insanla yaşarız. Bu yüzden esneyizdir biraz. Bu son iktidar döneminde benim fazla esnek davranmam ailemde, çevremde huzursuzluk yarattı. Sayın Bakan'ın konuşmalarını yazan danışmanlarından biriydim. Laiklik karşıtı bir partiye böylesine uyum sağlamamı hoş görmedi kimse. Çoğu arkadaşım bu yüzden uzaklaştı. Eşim bile tahammül edemiyordu bana. Sırf bana inat olsun diye Cumhuriyet mitingine katıldı Tandoğan'daki. Hani bir gazeteci uyansa skandal kopacak. Bu mahalle baskısına yenik düştüm anlayacağınız. Görevimi de mesleğimi de bıraktım. Aslında bu mahalle baskısına teşekkür de borçluyum. Çünkü gerçekten kendime geldim. Ama yıllar dünyanın dört bir yöresinde, sonra da Ankara'da sınırlı bir çevrede geçerken ben geçip giden o yılların farkına varmamışım. 66 yaşında ihtiyar bir adam olmuşum. Oysa benim daha ne hayallerim vardı. Emekli olduktan sonra tiyatro kurup ikinci hayatıma başlayacaktım. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Tiyatroda oynatmayı planladığım arkadaşlarımın yarısından fazlası sizlere ömür göçüp gitti. Kalanları da çişini bile tutamaz halde. Büyük bir yalnızlık yaşamaya başladım böyle olunca. Kahve köşeleri de bana göre değil. Evde koltuğa gömülüp oku oku nereye kadar. Uyumaya başladım. Ama nasıl bir uyku anlatamam. Sadece acıkınca bir de tuvalet ihtiyacı için uyanıyorum. O kadar koyu. Hanım teşhisi koydu. Bunalıma girmişim. Aranıza katılışımın nedeni bu bunalımdan kurtulmak. Yanındaki adam bitti mi diye baktı Konsolos Bey'e. Tamam işaretini alınca görüyorum ki çoğunuzu birileri göndermiş buraya. Ben kendim geldim dedi. Adam yaşını, mesleğini sıraladı. Benim sorunum değişimle. Bu değişim denilen şeye ayak uyduramayan yeteneksizim biriyim ben. Size komik bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela hala Atatürkçüyüm. Hala laiklikten yanayım, hala cumhuriyetçiyim, hala sosyalizme sempati duyuyorum, hala insanlara günaydın, iyi akşamlar diyorum, hala çiçek alıyorum karım ya da sevgilim olmadığı halde, hala bu ülkenin bölünmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hani etrafımızdaki insanlar fırıldak gibi dönüp duruyor, onlar dönüp durdukça da bütün kavramların içi boşalıyor, anlamını yitiriyor ya, işte bu beni çıldırtıyor. Laiklikten suçlu bulunan partinin laiklik dersi vermesi beni kudurtuyor arkadaş. İnsanların hala o partiye oy verip iktidar yapması kanımı donduruyor. Bir akşam arabada radyo dinlerken delirdim en son. Bir kadın şarkı söylüyordu. Bir zamanlar nasıl severdim onu bilemezsiniz. Hani bu açılıma karşı çıkanlara iki cihanda da lekeli dedi ya, işte o zaman düştü gözümden. Köprünün üzerinde bir başladım ona ana avrat saydırmaya ki susturabilene aşk olsun. Sonra aldığım çiçekleri yolup köprüden aşağı atmalar, avaz avaz küfretmeler. Bir baktım eve gideceğime, akşamın o saati Çengelköy sahilinde bir bankta oturuyorum. Karşı sahile bakıyorum, tek ışık yok. Oysa içinden çıkıp geldim o beyaz ışıklı curcunanın. Kör oldum sanki. İşte o saat dedim ki, oğlum balataları sıyırıyorsun, kalk bir deli doktoruna git. Gittim. Onların branşı değilmiş benim meselem. Biraz daha yolum varmış onlara gitmek için. Bana buranın adresini verdiler. Umarım aranızda dönek yoktur, kapışırız vallahi. Hepsi birden gülmeye başladı. Sadece sizi değil beyefendi, hepimizi delirtti bunlar diye biraz önceki kadın. Sonra söz sırası ona geldi. Kendini tanıttı. Yıllardır bir yayın evinde dışarıdan editör olarak çalıştığını, yüzlerce kitabın yayınlanmasına karar verdiğini, son okumalarını yaptığını ama sonunda az önce konuşan beyefendi gibi kendisinin de değişim dedikleri şeye ayak uyduramadığını, bu yüzden işsiz kaldığını söyledi. Yaptığım iş gereği insanları uzun bir süredir noktalama işaretlerine benzetiyorum. Elimde değil bu. Kimi görsem bir noktalama işareti beliriyor gözlerimin önünde. Şu anda burada 11 kişiyiz ama benim için sadece 8 soru işareti ve 3 de 2 nokta üst üste var. 2 nokta üst üsteler, psikolog beyler, sözü bize verdiler, konuşturuyorlar. Onların dışındaki hepimiz şu an için soru işaretiyiz. Belki ilerideki seanslarda bu işaretler değişecek. Kiminiz virgül olacaksınız benim için, kiminiz ünlem. Bir nefes alıp şaşkın bakışların zevkini çıkardı. Yayıncılık dünyası öylesine saygın bir meslekti ki eskiden heyecandan uyuyamazdım. Onlarca büyük yazarın, şairin kitabını ilk ben okur, bunun bir ayrıcalık olduğunu düşünürdüm. Ama tüm meslekler gibi yayıncılık da son dönemde tahmin bile demeyeceğiniz kadar yozlaştı. Tamamen para kazanmaya odaklandı. Bu da kalitesizliği ve yavanlığı getirdi. Televizyonlarda bacaklarını, göğüslerini açarak istedikleri şöhreti yakalayamayan hatunlar bile yatak anılarını yazarak kitap aracılığıyla ulaşmaya soyundular amaçlarına. İşin kötüsü, başardılar da. Aralarında öyle yeteneksizler vardı ki kendileri yazamadıkları için eli kalem tutan başka birine yazdırdılar bunları anı adı altında. Sayılı edebiyatçıların kitapları iki baskı bile yapamazken bunların çıkardıkları o paçavraları basmaya matbaalar yetişemez oldu. İşte ben bu duruma isyan ettim bir gün ve bunca yıldır sürdürdüğüm işimden oldum. Bunu hazmedemedim uzunca bir süre. Agresif, çekilmez, iletişimsiz bir kadın olup çıktım. Aslında neden burada olduğumu da tam olarak bilmiyorum. Çünkü ben son derece önem verdiğim o tepkimin uysallaştırılmasını, sakinleştirilmesini, evcilleştirilmesini istemiyorum. Tam tersine çirkinliklere, yozlaşmaya, ikiyüzlülüğe benim gibi tepki gösteren insanların sayısının artmasını bekliyorum. Ama bu bekleyişi sürdürürken de daha fazla yıpranmaktan korkuyorum. Aylardır o kadar kapandım ki içime. Umarım hepiniz bana iyi gelirsiniz. Umarım hepimiz hepimize iyi geliriz. Sıra diğer asistana gelmişti. O da gülümseyerek kendi sahana döndü. Adını söyleyip, "Öğretmenim ben," dedi. Aslında kısa süre önceye kadar hiçbir sorunum yoktu. Mutlu bir aileydik. Daha doğrusu ben öyle sanıyordum. Eşim dünyanın en sakin insanıydı. İşte yaşadıklarını asla eve taşımaz, asla huzursuzluk çıkarmazdı. Son zamanlarda uykusuzluk sorunu çekmeye başladı. Ne yaptı ne ettiyse aşamadı bu sorunu. Neydi uykularını kaçıran o dert? Başına ne gelmişti de bizden saklıyordu? Asla öğrenemedim. Çünkü bir sabah kalktığımda gitmişti. Bir ev düşünün lütfen. Hiçbir patırtı, gürültü yok. Sonra bir uyanıyorsunuz, eşiniz sizi terk etmiş. Hem de öyle bir terk etme ki gittiği yer bile belli değil. Polise haber verdik. Başına bir iş gelmiş olabilir mi diye korktuğumuz için. Gittiği günün akşamı otogardaki bir çöp kutusunda telefonunu ve yırtılmış haldeki kredi kartlarıyla kimliklerini buldular. Anlayacağınız tüm geçmişini yırtarak geride bırakıp gitmiş. Polis, isterseniz arayabiliriz tüm yurtta, dedi. İstemedim. Madem gitmeyi tercih etti, ben de rahat bırakmalıydım. Ama terk edilmek, böylesine pasif bir şiddete maruz kalmak hiç iyi gelmedi bana. Eşe, dosta, akrabalara dert anlatmaktan, onlar tarafından zavallı kadın olarak görülmekten bıktım. İyice yalnızlaştım, tatsızlaştım. Sonunda da böyle yaşamaktan yoruldum. Öğretmenin söyleyeceklerinin bittiğini anlayan adam, "Hepiniz öylesine ilginç şeyler anlattınız ki, aranızda olduğum için özür dilemek zorunda hissediyorum kendimi," diye başladı. Sonra kendini tanıttı. Benim gerçekten de hiçbir travmam olmadı hayatımda. Ama ben de bazı arkadaşların dediği gibi çevremdeki değişime ayak uyduramıyorum. Toplumdaki sevgisizlik, ilgisizlik, iş ilişkilerindeki yapaylık büyük bir yalnızlık duygusu yaşatıyor bana. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkedeki gençlerin bazıları sırf ev kiralarını birlikte ödeyebilmek için evleniyor ve bunu açık açık söyleyebiliyorlar. Son zamanlarda bu tür olaylara o kadar çok tanık oldum ki ruh sağlığımı korumak için destek almaya karar verdim. Tanışma faslı bitmişti. Kısa bir değerlendirme yaptı psikolog, sonra haftalık ev ödevini verdi. Bugün burada tanıdığınız yeni arkadaşlarınızı ve onların anlattıklarını düşünün yeter. Haftaya konuşuruz. Cep telefonunu uzun uzun çaldırdı. Açılmadığını görünce biraz bekleyip tekrar tekrar denedi. Baktı ki olmuyor, "Hastayım lütfen beni ara," diye mesaj gönderdi. Mesajı göndermesinin üzerinden bir dakika bile geçmemişti ki telefonu çaldı. Hem sevinçten hem de yaptığı hınzırlığın sonuç vermesinden duyduğu mutluluktan gülümsedi. Yalancıktan öksürür gibi yaparak açtı telefonu. Sesini olabildiğince çatlatmaya çalıştı. "Evde yalnızım, ayağa bile kalkamıyorum. Lütfen gelip bir doktora götürebilir misin beni?" Karşıdaki kadın, "Hemen geliyorum aşkım, sakın kalkma," diyerek telaşla kapattı telefonu. "İşte budur," diye bir zafer çığlığı attı. Saatlerdir baktığı alyansı konsolun üzerindeki grip ilacının kutusuna koydu. Üstüne pijamasını geçirip yatağı dağıttı ve beklemeye başladı. Kadın dairenin kapısını kendisinde kalan anahtarla açtı. Ayakkabılarını çıkarıp telaşla yatak odasına yöneldi. Gözleri kapalıydı adamın, uyuyor olmalıydı. Montunu çıkardı, yatağın kenarına oturdu. "Ateşi falan da yok ama kötü olmasa bu saatte kesinlikle yatmazdı," diye düşündü. Sonra "geç kalırsak doktor da bulamayız," diyerek uyandırmaya karar verdi. Önce saçlarını okşadı, sonra yanağına masum bir öpücük kondurdu. "Uyan sevgilim, ben geldim." Kadının her hareketini büyük bir zevkle hissediyordu adam. Uyanıyormuş gibi yaptı. "Geldiğin için çok teşekkür ederim. Seni yormak istemezdim ama üstelik tam da ayrılmışken. Fakat çok çaresiz hissettim kendimi. Onun için aradım." "Elbette arayacaksın. Ben de inadına açmadım telefonunu. Yine aynı şeyleri söyleyeceksin sandım. Bilseydim hasta olduğunu koşup gelmez miydim hemen?" Sonra ekledi. "Doktordan randevu aldın mı? Kime gideceğiz?" "Hayır, almadım. Halim yoktu ki. Şu yakındaki hastaneye gideriz. Nasıl olsa bir nöbetçi doktor vardır." Kadın pantolonunu, gömleğini getirmek için ayağa kalktı. "Bana bir bardak suyla konsolun üzerindeki grip ilacından bir tane verebilir misin canım?" dedi adam. Kadın hemen bardağa su koydu, kutuyu eline alıp kapağı açtı ve avucunun içine ters çevirdi. Avucunun tam ortasında bir metal soğukluğu hissettiği anda anladı düştüğü tuzağı. Gözleri aynı anda yarı öfkeyle, yarı sevinçle parladı. Orta yaşlı adam yataktan kalkıp arkasından sarılmıştı bile. Kadın inatla kapattı avucunu. "Hasta falan değil, koca bir alçaksın." "Alçağım," dedi adam. "Adisin." "Adiyim." "Yalancısın." "Evet." "Evet mi? Bir de evet diyor utanmadan." "Ya sen ne diyorsun?" diye sordu bu kez adam. "Evet mi?" "Hayır," dedi kadın. "Evet mi?" dedi kadının göğüslerini okşayıp ensesini öperek. "Hayır." "Gerçekten hastalanırım ama. Evet mi?" Kadın yüzünü döndü adama. Sıkı sıkı yumduğu parmaklarını araladı. "Evet serseri, evet hayvan, evet pislik," diyerek sarıldı. "Senden nasıl vazgeçebilirim ki?" Adam kadının gözlerini görebildiğini fark etti uzun bir süreden sonra ilk kez. Büyük bir tutkuyla öpüştüler. Kadın bir ara eliyle itti adamı göğsünden, kaşlarını çatarak sordu. "Beni gerçekten terk edecektin değil mi?" "Evet," dedi adam. "Hayatımın en büyük salaklığını yapacaktım. Ne yapardım ben sensiz?" Dağınık yatağa çekti kadını. Kulağını öperken fısıldadı. "Ne olur hiç, hiç bırakma beni." Bebeğe gidip yaşlı adamı almışlardı. Tam yolu yarılamıştı ki aylar sonra ilk kez konuşmuştu adam. "Dönebilir miyiz? Önemli bir şey unuttum." Çaresiz dönmüşlerdi. Ama yaşlı balıkçının konuşmaya başladığını görünce "bu iş tamamdır" diye çok sevinmişti adam. Sonra da Ortaköy trafiğine yakalanınca az daha kaçırıyorlardı deniz otobüsünü. Yaşlı balıkçının koluna girmişti kadın iskelede yürürken. Arkalarındaki psikolog yaşlı adamın bavulunu taşıyordu. Dünyanın en büyük mutluluğu bu olmalı diye düşündü sevdiği kadına bakarak. Onun bilgeliğine, dobralığına, güzelliğine, mangal gibi yüreğine bayılıyordu. Ortadaki beşli koltuklardan birine yerleştiler. Kadın aralarında oturuyordu. Yaşlı balıkçı psikoloğa eğilerek "teşekkür ederim, çok teşekkür ederim" dedi. Gülümsedi psikolog. Akın ve Mehmet Marmara Adası iskelesinde birlikte karşıladılar konuklarını. Akın iskelenin demir parmaklıklarının arkasından çıkan adama "babam, babam, hoş geldin" diye sarıldı. Ahmet elini öptü. Sonra psikolog ile yanındaki kadına defalarca teşekkür ettiler. Tam da anlattığı gibi adanın arka tarafında denizin hemen kıyısındaydı Akın ile Ahmet'in evi. Mevsimi çoktan geçtiği halde teneke kutulardaki rengarenk sardunyalarla doluydu bahçe. Kadın Akın'ın ve Ahmet'in öyküsünü yaşlı adamı almak için bebeğe giderken öğrenmişti psikologdan. İstanbul'u terk edip buraya gelmelerinin nedenini biliyordu artık. Bahçeyi, beyaz kireçle boyanmış küçük evi, asmayla kaplanmış sundurmayı görünce "iyi ki gelmişler" dedi. Onlarca deniz ürünü mezesiyle donatmıştı sofrayı Akın. Babanın en çok sevdiği balığı istavriti buğulamıştı yavan bir tencerede. Bir tepsi hazırlayıp yatağından kalkamayan annesine götürdü, bir de büyük rakı açıp bardakları doldurdu. "Beni babama kavuşturdunuz. Mutluluğunuza beyefendi, mutluluğunuza hanımefendi." Ertesi akşama kadar kaldılar adada. Zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadılar. Yaşlı adamı bırakıp vedalaşmaya hazırlanıyorlardı ki "bir dakika," dedi balıkçı. İçeri gidip tek taş bir elmas yüzükle geldi. "Bu benim rahmetli hanımındı. Biliyorsunuz iki kızım var. Birisine versem diğeri gücenecek. Dün sabah beni almaya geldiğinizde arabada gördüm aranızdaki sevginin büyüklüğünü. İşte onun için döndürdüm sizi eve kadar. Hem beni tekrar hayata döndürdünüz, hem de bu yüzük sevgi dolu bu kadına çok yakışır diye düşündüm. Psikoloğa döndü. İzninizle bunu hanımefendiye takmak istiyorum. Sonra kadına baktı. Kabul buyurursanız beni bahtiyar edeceksiniz. Ne diyeceğini şaşırdı kadın. Titreyen parmaklarını uzattı. Sonra yaşlı adama sarılıp yanaklarından öptü. Psikolog, bir dakika o zaman dedi. Biz dün sözlenmiştik kendi aramızda. Bu da bizim nişan yüzüğümüz olsun. Eğildi, kadın herkesin önünde dudaklarından uzun uzun öptü. Şu anda beyaz ışıklı sokak lambalarının altındaki bankların hepsi boş olmalı diye düşündü adam kadını öperken. Ve umarım hayatın gergin ipinde yürüyen bizim gibi tüm risbanbazlar kısa bir süre içinde olsa dengeyi sağlamış durumdadırlar. Kitabın sonu. 8 Kasım 2016, sayfa 221.